Yaşamak.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bugün size bir hayat hikayesi anlatacağım. Bu, insan olmanın, düşünmenin, kalkmanın, kaybetmenin ve en sonunda hayata tutunmanın hikayesi. Bugün Yaşamak kitabı üzerine konuşacağız. Bir de belirtmek isterim ki, isimler Çince olduğu için yanlış telaffuz ettiğim kısımlar olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Keyifli dinlemeler. Bu etkileyici hikayenin arkasındaki isim, Çin edebiyatının önemli yazarlarından biri, Yu Hua. Yu Hua, 1960 yılında Çin'de doğdu. Küçük yaşta kültür devrimine tanıklık etti. Ve bu dönemin toplumsal yansımalarını birebir deneyimledi. Bir diş hekimi olarak başladığı kariyerine kısa sürede yazarlıkla devam etti. Ve bu geçiş onun edebiyatında izler bıraktı. Tıpkı bir cerrahın titizliğiyle kelimeleri oyarak, keserek ve en sonunda acıyı görünür hale getirerek yazdı. Onu farklı kılan, olayları süslemeden ham haliyle sunmasıydı. Yaşamak kitabında da bunu görüyoruz. Bize sadece bir karakterin değil, bir milletin ve bir dönemin çöküşünü anlatıyor. Kitap Çin'de yasaklansa da kısa sürede dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. Hayatın sert gerçeklerini anlatırken bile abartıya kaçmayan bir üslubu var. İnsan ruhunu ve acıyı o kadar yalın bir şekilde sunuyor ki, okurken sanki bir hikaye değil, gerçek bir hayat dinliyormuşuz gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda hayata tutulmuş büyük bir ayna. Onun yazdığı Yaşamak aslında hepimizin hikayesi. Çünkü bir şekilde her insanın hayatında bir fugi, bir ciyajın ve kaçınılmaz olarak bir acı var. Bir insanın hayatı kaç güne sığar? Peki bir gün kaç duyguyu barındırır? Sabah gözlerini açtığında içinde bir umut kırıntısı taşıyan insan gün batımına doğru nasıl olur da kocaman bir hüzne teslim olabilir? Ya da tam tersi. Belki de en umutsuz anında küçücük bir olayla hayata yeniden tutunabilir. Acı, sevinç, keder, umut. Bunlar hayatımızın birbirinden ayrı anları mı, yoksa her anın içinde birbirine dolanmış halde mi duruyor? İnsan bir günün içinde kaç kere güler, kaç kere üzülür, kaç kere geçmişe dalıp gider, kaç kere yarın için plan yapar? Yaşamak dediğimiz şey aslında tüm bunları aynı sahnede yaşamak değil midir? Kimi zaman bir mutluluk anının tam ortasında ince bir hüzün sızar içimize. Kimi zaman da en büyük acıların içinde küçücük bir gülümsemeye buluruz. İşte hayat tam da bu zıtlıkların iç içe geçtiği bir yolculuktur. Ve biz bu yolculukta kimi zaman kaybolur, kimi zaman yeniden kendimizi buluruz. Bazen bir an gelir, hayat bizi hiç hazırlıklı olmadığımız bir yerden yakalar. Bir kayıpla, bir vedayla, bir gerçekle. İşte o anlarda insanın önünde iki yol vardır. Ya olduğu yerde kalıp çürür, ya da adım atmaya devam eder. Ve biz ne kadar kırılırsak kırılalım, ne kadar yorulursak yorulalım, o adım atarız. Çünkü içimizde her şeye rağmen bizi yaşamaya bağlayan bir şey vardır. Adını koyamadığımız, bazen küçücük bir umut, bazen sadece alışkanlık, bazen de sevdiklerimize duyduğumuz sorumluluk. Hayat bizi durmadan sınar. Mutluluğun tam ortasında bir acı bırakır. Acının içinde ise bazen öyle bir an sunar ki insana yeniden gücünü hatırlatır. Ve belki de bu yüzden yaşamak her şeye rağmen devam etmektir. Çünkü kaybetmek de, kazanmak da, sevmek de, unutmak da insanın kaderinde vardır. Sonunda herkes kendi hikayesini yaşar ve kendi yükünü taşır. Kimimiz daha erken yorulur, kimimiz daha çok yara alır. Ama hepimiz düşe kalka yürümeye devam ederiz. Çünkü hayat bizi beklemez. Ve biz her gün yeniden başlamak zorunda kalırız. Yaşamak işte tam olarak budur. Kaybetmek ve yeniden başlamak. Düşmek, tekrar ayağa kalkmak. Unutmak ve hatırlamak. İşte Yaşamak da tam olarak bunu anlatan bir kitap. Bir adamın, Fugi'nin yaşamı üzerinden bize hayatın kendisini sunuyor. Zengin bir ailede doğan, servetini kumarda kaybeden ve ardından toprağa ve ailesine tutunmaya çalışan Fugin'in hikayesi. Ama aslında bu hikaye sadece onun değil, geçmişten bugüne milyonlarca insanın hikayesi. Fugin'in anlattıkları geçmişin yankıları gibi. Bir yabancıya yaşlı öküzüyle tarlasını sürerken hayatını anlatıyor. Ama onun sözleri yalnızca kendi yaşamından ibaret değil. Altı insanın hayatını, kaderin beklenmedik sürprizlerini, yaşamın en keskin acılarını ve nadir sevinçlerini içine alan bir anlatı bu. Yıllar sonra yaşlı öküzüyle tarlasını sürerken tanıştığı bir yabancıya hayatından söz etmeye başladığında şımarık bir gencin başına gelenlerden fazlasını sayıp dökecektir bu yüzden. Bu cümleyle başlıyor Fugin'in anlatısı. Ve biz onun gözlerinden yaşamın ve politik kargaşanın içine düşen bir köylü ailesinin çaresizliğine tanıklık ediyoruz. Çin'in tarihindeki çalkantılı dönemlerinin sıradan insanın hayatına nasıl yansıdığını görüyoruz. Köydeki herkes kendisine söyleneni sorgulamadan kabul ediyor. Çünkü her ülkede, her çağda olduğu gibi insanlar devleti eleştirmekten korkuyor. Tencerelerim parçalandı. Evim yıkıldı. Öyle görünüyor ki sıra ölmeye geldi. Bu söz savaşın ve kaosun en çıplak hali. Savaş kimileri için sadece tarihi kitapların sayfalarında yazan bir olay olabilir. Ama aslında savaş yaşayanlar için bir yıkım. Açlık, korku, mutsuzluk. Ve en kötüsü bunlara alışmak zorunda kalmak. Bu savaşa karşı nasıl direnebilirdik? Ne yapabilirdik? Tam anlamıyla çaresizdik. Fugi geçmişini anlatmaktan hoşlanıyor. Çünkü anılarını anlatmak, onları yeniden yaşamak gibi geliyor ona. Fakirleşmeyi, açlığı, ölümü kabul etmiş bir adam olarak yaşadıklarını anlatmak onun için bir nevi yaşamı tekrar ellerinde tutma çabası. Fugi, Shu ailesinin tek oğlu olarak varlık içinde dünyaya geldi. Hayatı boyunca bolluk içinde yaşadı. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadı. Babasının miras bıraktığı servet, onu hiçbir sorumluluk yüklemeden önüne serilmişti. Ama Fugi bu serveti katlayıp ailesini daha da zengin edeceğine inanıyordu. Ne var ki yanlış yoldan gitti. Kumar masalarında sabahladı, genel evlerden çıkmaz oldu. Günler geçtikçe bağımlılığı arttı, eve girmez oldu. Onu bekleyen zengin bir ailenin kızı olan Jiajin'di. Güzel, ağırbaşlı, iyi huylu bir kadındı. Fugin'in bütün hatalarına rağmen ona inanmaktan vazgeçmedi. Her zaman arkasında durdu. Kızları Fungishia'yı sevgiyle büyüttü. Karnında bir de erkek çocuk taşıyordu. Ama Fugin'in sonu belliydi. Kumar borçları, yıllardır sahip oldukları her şeyi ellerinden aldı. Evleri, arazileri, bütün mirasları gitti. Babası bu acıya daha fazla dayanamadı ve öldü. Jiajin ise ailesi tarafından şehre götürüldü. Fugi, yaşlı annesi ve küçük kızı Fungishia ile yoksulluğun tam ortasında kaldı. Hayatın ağır yüküyle geçen bir yılın ardından bir gün tarlada çalışan Fugi, küçük kızının bir noktaya dikkatlice baktığını fark etti. O yöne döndüğünde yıllardır özlemini çektiği karısını gördü. Jiajin kucağında Yoching adını verdikleri bebekle geri dönmüştü. Yoksulluklarına rağmen aile yeniden bir aradaydı. Mutluydular. Ama Çin'de fırtınalar kopuyordu. Kültür devrimi ülkedeki her şeyi değiştirmişti. Toprak sahipleri cezalandırılıyor, mallarına el konuyordu. Shu ailesinin topraklarını kumarda kazanan Longer, direnince ölüm cezasına çarptırıldı. Kalabalığın içindeki Fugi'ye bakıp sadece şu sözleri söyledi. Senin yerine ben ölüyorum Fugi. Fugi babasının servetini kaybetmese belki de o gün idam edilen kişi kendisi olacaktı. Hayatın garip bir cilvesiydi bu. İnsan bazen yaptığı seçimlerin nereye varacağını bilemez. Küçük bir karar, bir anlık bir eğilim, tüm yaşamını değiştirebilir. Bir kapıdan girmek ya da girmemek, bir adım atmak ya da geri çekilmek. Ve işte farkına bile varmadan başka bir hayata savrulur. Fugi de o gün fark etti. Yaşam bazen kazanmak değil, kaybederek hayatta kalmaktı. Ama acılar bununla da bitmedi. Annesi hastalanınca Fugi ilaç bulmak için kasabaya indi. Ama bir daha asla aynı adam olarak geri dönmedi. Çünkü kendisi bir anda iç savaşın içinde orduya alınmış halde buldu. Ölümün kol gezdiği savaş meydanlarında aylarca hayatta kalmaya çalıştı. Onca vahşetten sağ çıkıp eve döndüğünde ise ailesini perişan halde buldu. Annesi ölmüş, Feng Shi'ye hastalanarak sağır ve dilsiz olmuştu. Yıllar geçti, Yao Qing büyüdü. Akıllı, güçlü, azimli bir çocuk oldu. Feng Shi'ye ise kardeşiyle birlikte tarlada çalışarak ailesine destek olmaya devam etti. Ama Fugi, oğlunun daha iyi bir geleceğe sahip olması için onu okutmaya karar verdi. Tam her şey yoluna girmeye başlamışken hayat yine en acımasız yüzünü gösterdi. Bir gün kasabanın yeni valisinin karısı doğum sırasında çok kan kaybetti. Yetkililer köydeki çocukları toplayıp uygun kan grubunu aramaya başladılar. Sadece Yao Qing'in kanı uyuyordu. Bir çocuğun damarlarında ne kadar kan olabilirse hepsini çektiler. Küçücük bedeni bu adaletsiz dünyaya daha fazla dayanamadı. Fugi, oğlunun cansız bedenini kollarına aldığında hayatta en çaresiz anını yaşadı. Çocuğunu, sisteme, umursamazlığa, gücün karşısında değersizleşen insan hayatına kurban etmişti. Ama hayat devam etti. Jiejin hastaydı. Kemikleri her geçen gün daha da eriyordu. Doktorlar uzun yaşayamayacağını söylüyordu. Ama o, ailesi için hayata tutunmaya çalıştı. Feng Shiya'yı Erşi adında, saf ama yüreği güzel bir genç adamla evlendirdiler. Erşi, karısına ve ailesine gözü gibi bakıyordu. Düğünleri köyün gördüğü en güzel düğündü. Sonra Feng Shiya hamile kaldı. Ailesi yeniden umutlu oldu. Ama bu umut da fazla sürmedi. Doğum sırasında çok fazla kan kaybetti ve Yao Qing'in kaderini paylaştı. Ölüm yine en sevdiklerinden birini aldı. Feng Shiya'nın ardından Jiejin da fazla dayanamadı. Kocasına ve torununa veda ederek gözlerini hayata kapadı. Fugi, Erş ve küçük torun Kugen bir başlarına kaldılar. Ama Erşi'nin de kaderi çok farklı değildi. Geçirdiği bir iş kazasında hayatını kaybetti. Fugi artık torunundan başka kimsesi kalmadığını biliyordu. Tek amacı onu yaşatmak, ona iyi bir hayat sunmaktı. Ama bir gün torunu hastalandı. Tarlaya götürmemek için evde bırakıp ona birkaç fasulye verdi. Döndüğünde fasulyeler boğazına kaçmıştı. Küçücük bedeni büyük babasının kollarına son nefesini verdi. Ve işte şu ailesinin kaderi böyle yazıldı. Bir zamanlar varlıklı olan bir aileden geriye sadece yaşlı bir adam kaldı. Tarlasını sürerken ona eşlik eden yaşlı öküzüyle birlikte yoldan geçen yolculara hayat hikayesini anlatmaya devam etti. Çünkü yaşamak bazen yalnızca anlatmaktan ibaretti. Yazar yaşamın tüm trajedisini yalın ve süssüz cümlelerle aktarıyor. Fugi'nin karakteri önce öfkeyle baktığımız ama sonra kaderin darbeleriyle olgunlaşıp bilgeleşen bir insanın hikayesi. Onun hayatı insanlığın ortak kaderinin bir yansıması. Baştan sona acıyla, kayıpla ve kabullenişle dolu bir yaşamın hikayesi. Ve bu hikayede en ağır gerçek, insanın hayatta kalmaya devam etmek zorunda olması. Vurucu kayıplar, yıkıcı bir boşluk bıraksa da hayatta kalmak bir şekilde devam eder. Kalp kırılır, ruh yara alır ama yaşam her şeye rağmen ilerler. Kayıpların ardından zaman geçtikçe acının derinliği azalır ama izleri hep kalır. Her gün bir adım daha atmak zor gelirken yeniden bir nefes almak, bir anlam bulmak için eski gücü arar insan. Kaybettiğimiz her şeyin ardında hayatı sürdürme çabası bir tür direnci simgesi olur. Belki de kayıplar, hayata tutunmanın, yeniden var olmanın en güçlü çağrısıdır. Ama Fugi tamamen farklıydı. Geçmişi düşünmekten zevk alıyordu. Hayatı hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. Sanki bu şekilde hayatını tekrar tekrar yaşayabiliyordu. Fugi, insanlığın temsili bir karakter. Günahlarıyla, sevaplarıyla, hatalarıyla, iyi ve kötü yanlarıyla, zaaflarıyla. Tıpkı hepimiz gibi. Onun hayatı bizim hayatımızın bir aynası gibi. Ama bir karakter var ki o bambaşka bir güç kaynağı. Diyojen. Tüm felaketlere rağmen ailesine sarsılmaz bir bağlılıkla yaşayan bir kadın. Zengin bir ailesi olmasına rağmen hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmemesi, her şeyi olgunlukla karşılaması ve ailesi için her acıyı içine gömmesi. Diyojen gerçek bir direniş hikayesi. Hayata, ailesine ve sevdiğine adanmış bir ruh. En kötü zamanlarda bile ayakta kalmayı başaran bir kadın. Ve o hastane odası. Bir metafor olarak hastane odası aslında kitabın en ağır ve en vurucu bölümlerinden biri. Ölümün, çaresizliğin, kaybın ve kabul edişin mekanı. Dört duvar arasında sıkışmış bir hayat. Bir yatağın çevresinde dönüp duran bakışlar, fısıltılar, nefes alışverişler. İçeride hastalık kokusu, dışarıda çaresizlik. Odanın kapısı, dış dünyaya açılan son sınır. İçeriye giren her insan gözlerinde aynı ifadeyle gelir. Bir vedaya hazır olmaya çalışan ama asla tam olarak hazır olmayan bir ifadeyle. Burada zaman diğer yerlerdeki gibi akmaz. Dakikalar sonsuzluğa dönüşür. Bir insanın nefes alışları sayılır hale gelir. Her yeni güne uyanmak bir umut değil, bir vedanın yaklaştığının habercisi olur. Duvarlar hastanın gözlerinde büyür, tavan alabildiğini alçalır. Burada hayat bir odanın içinde sıkışıp kalmıştır artık. Ama en kötüsü beklemektir. Belki de hastane odasını bu kadar güçlü bir metafor haline getiren şey budur. Beklemek. Ne olacağını bilmeyerek beklemek. Çaresizliği iliklerine kadar hissederek beklemek. İçeride bir beden zayıflarken dışarıda birileri kurtuluş için çırpınır. Ama bazen kurtuluş diye bir şey yoktur. Sadece sonun kaçınılmaz gerçeği vardır. Ve işte burada hayatın insana attığı en sert tokatlardan biri gelir. Fugin'in oğlu Yon Ching'in kanının alınması trajedinin doruk noktalarından biridir. Burada kan sadece biyolojik bir sıvı değil. Sınıf farklarının, adaletsizliğin, insanların gözünde kimin daha değerli olduğunun göstergesidir. Bir çocuğun kanı güçlü birini kurtarmak için tüketilir. Hayatını kazanmak için ter döken, kendi küçük dünyasında yaşayan bir babanın oğlu sistemin umursamaz çarkları arasında harcanır. Fugin'in hastane odasında yaşadığı dehşet bir babanın çaresizliğiyle birleşir. Oğlunun yaşaması için değil, başka birinin hayatta kalması için ondan alınan kan, insanın değersizleştirildiği bir dünyada ne kadar güçsüz olduğunu gösterir. Yao Ching, babasının gözleri önünde yavaşça solarken, biz bir gerçeği daha anlarız. Hayatta her zaman en çok acıyı hak etmeyenler çeker. Ve bazen bir insanın kanı bile onu sormadan alınıp kullanılabilir. Hastane odası artık bir iyileşme yeri değil, kayıpların kesinleştiği yerdir. Dışarıda hayat akmaya devam eder. Ama içeride bir dünya daha sona ermiştir. Çünkü bazen yaşamak ölmekten daha ağırdır. Bu kitap yalnızca 200 sayfa. Ama her sayfasında yükselen bir acı var. Bir dramın adım adım büyüyüşünü izliyoruz. Hayatın acımasız gerçekleri okuyucunun içine işliyor. Her kelime, her cümle insanın yüreğine dokunuyor. Ve işin en garip yanı ne biliyor musunuz? Yaşamak bizi acılara boğmasına rağmen bir şekilde yaşamın kendisini kutlayan bir hikaye. Fugi kaybeden bir adam ama aynı şekilde hala nefes alıyor, hala anlatıyor, hala yaşıyor. Hayatın kendisi de böyle değil mi zaten? Acıya rağmen devam eden bir mücadele. Bazı hikayeler yalnızca okunmaz, onlar yaşanır. Kendinize iyi bakın ve hayatın her anını, her duygusunu yaşamaktan korkmayın. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşça kalın.